Ayrım 37 Mavi Ufuklar Wilbur Smith Sayfa 381 Yasmini'nin yasını tuttukları 40 gün boyunca Lagün'ün yanında kurdukları kampta kaldılar. Dorian ilk 10 gün boyunca ölüm ve yaşam arasında gidip geldi. Tom, Sera ve Mansur sırayla başında bekliyordu. Dorian 10. günün sabahında gözlerini açıp Mansur'a baktı ve zayıf ama net bir sesle konuştu. ''Annen gömüldü mü? Duaları ettin mi?''
''Gömüldü ve mezarının başında her ikimiz için de dua ettim baba.''
''Aferin oğlum.'' Dorian tekrar kendinden geçti. Ama bir saat sonra yine uyandı ve yemekle su istedi.
''Yaşayacaksın.'' dedi Sera ona bir kase et suyu getirdiği sırada. ''Ölümün kıyısından döndün. Dorian Courtney ama yaşayacaksın.''
Kardeşinin durumunun iyiye gittiğini görünce rahatlayan Tom, döşeğin başında nöbet bekleme işini Sera ve diğer kadın hizmetlere bırakarak Mansur ile birlikte diğer işlerle ilgilenmeye başladı. Tom Kadim'in her gün alt güverteden getirilip açık havada güneş altında egzersiz yapmasını emretmişti. İyi beslendiğinden ve kafasındaki yaranın iyileştiğinden emin olmak istiyordu. Bunları yapmasının sebebi ona merhamet duyması falan değildi, iyi durumda olmasını istiyordu. Çünkü Kadim gelecekteki planlarının önemli bir parçası olacaktı. Domuz postunun tuzlanıp Allah'ın lütfunun donanımına asılmasını istedi. Kadim'i her gün postun gölgesinde akıcı bir Arapça ile sorguya çekiyor, cevap vermediği takdirde onu bekleyen kaderi unutmasına bir an için bile izin vermiyordu.
''Bu geminin kardeşimle bana ait olduğunu nasıl öğrendin?'' diye sordu ve Kadim ona bilgiyi veren tacirin adını söyledi.
Zanzibarlı tacir bu bilgiyi verdikten sonra idam edilmişti. Tom yardımsız oturabilecek kadar iyileşen kardeşine bu bilgiyi aktardı. Bu durumda kimliğimiz Zeyn el-Din'in Ümit Burnu'ndan Hürmüz'e ve Karadeniz'e kadar her limanda bulunan casusları tarafından biliniyor demektir.
''Hollandalılar da biliyor,'' dedi Dorian onaylayarak. ''Kaiser Wok'un doğudaki tüm limanlarının bize kapalı olacağını söylemişti. Gemilerin görünümünü değiştirmeliyiz.''
Tom bu konuşmalarının üzerine işe koyuldu. Önce bir gemiyi sonra diğerini kumsala çektiler. Tom gelgitten faydalanarak gemileri karina etti. Önce gövdeye yapışmış olan yosun ve midye tabakasıyla ahşabı sarmış olan teredo kurtlarını temizlediler. Bu iğrenç yaratıkların bazıları parmak kalınlığında ve kol boyundaydı. Gövdeyi kemirerek delik deşik ederler, sert bir fırtınada kolayca parçalanmasına sebep olabilirlerdi. Geminin tabanını zifle kapladılar ve yerinden çıkıp kurtların girmesine sebep olan bakır kaplamaların yerine yenilerini taktılar. En etkin önlem buydu. Tom sonra direkleri ve donanımı değiştirtti. Allah'ın lütfuna bir mizana direği ekletti. Bu Dorian ile önceden tartıştıkları bir konuydu. Eklenen direk geminin görünümünü ve performansını tamamen değiştirmişti. Denemek için gemiyi açık denize çıkardığında geminin rüzgara tam bir kerte daha yakın ilerlediğini ve hızının 2 knot artmış olduğunu gördü. Keyiften ağızları kulaklarına varan Tom ve Batuğla güzel haberi Dorian'a vermek için hemen yanına koştular. Söylediklerini dinleyen Dorian kumsala çıkıp gemiye bakmak için ısrar etti.
''Allah adına bir bakire gibi tazelenip yenilenmiş.
Ona yeni bir isim bulmalıyız Dory,'' dedi Tom. ''Bir isim düşündün mü?''
Dorian cevap vermekte hiç tereddüt etmedi. İntikam. Kardeşinin ne düşündüğünü yüzündeki ifadeden anlayan Tom hiç tartışmadı.
Bu tanıdık, ünlü bir isim.
Başını salladı. Büyük, büyük, büyük babamız Sir Richard Granville ile İntikam isimli gemiyle denize açılmış. Geminin gövdesini gök mavisine boyadılar. Yanlarında getirdikleri boya bu renkti. Lombar kapaklarını da koyu maviye boyadılar. Bu intikama şık bir hava vermişti. Sonra York bakiresi üzerinde çalışmaya başladılar. Şiddetli rüzgar altında ilerlerken hep broş atmak eğilimi vardı. Tom bu fırsattan istifade ana direğe 3 metrelik bir ek yaptırdı ve 5 derecelik daha çalım verdi. Ayrıca civadrayı uzatarak Flok ve Velena yelkeninin istralyasını birazcık öne aldı. Trimini değiştirmek için kıça yakın su fıçısı beşiklerinin yerini değiştirdi. Bu, geminin profilini değiştirmekle kalmamış, dümene daha iyi cevap vermesini sağlamıştı. Tom, intikamın aksine gövdeyi koyu maviyle, lombar kapaklarını ise gök mavisiyle boyattı.
Eski ismini sana ithaf etmiştim, diye hatırlattı Tom Sarah'a. Yeni ismini de sen vermelisin.
Süperisi, dedi Sarah hiç duraksamadan. Tom gözlerini kırpıştırdı.
Nasıl aklına geldi? İlginç bir isim.
Ben de ilginç bir kadınım zaten, diyerek güldü Sarah.
Ona şüphe yok, dedi Tom da gülerek. Ama sadece peri daha iyi olabilir.
Ona ismini sen mi veriyorsun, ben mi, diye tatlı tatlı sordu Sarah.
Birlikte veriyoruz diyelim, dedi Tom ve Sarah kollarını teslim olurcasına kaldırdı.
Yasmin için yas tuttukları 40 gün sona erdiğinde Dorian yardımsız kumsalın ucuna yürüyebilecek ve kanalın diğer ucuna yüzebilecek kadar iyileşmişti. Gücüne kavuşuyor olmasına rağmen hissettiği yalnızlık ve üzüntünün yarattığı çöküntü kendini gösteriyordu. Mansur ne zaman görevleri arasında boşluk bulsa babasının yanına gidiyor, birlikte oturup sessizce sohbet ediyorlardı. Tüm aile planlarını tartışmak için her akşam kamp ateşinin başında bir araya geliyordu. Lagünü yeni yuvaları yapmak istemedikleri kısa süre sonra anlaşıldı. Tom'la Mansur atları olmadığı için yaya yaptıkları keşif gezilerinde karanın fazla içlerine gidemediler. Daha önce oralarda yaşayan hiçbir kabileyle karşılaşmadılar. Rastladıkları eski köyler yakılmış ve terk edilmişti.
Mal alıp satacağın kimse yoksa ticaret de yoktur, dedi Tom.
Burası uğursuz bir yer, ayrıca hastalıklı. İnsanlarımızdan birini yüksek ateşten kaybettik bile, diye destekledi onu Sarah. Oğlumuz Jim'i burada görebileceğimizi ummuştum ama şimdiye kadar ondan hiçbir iz yok. Daha kuzeye ilerlemiş olmalı. Jim'i görememiş olmalarının başka yüzlerce sebebi olabilirdi ama Sarah onları düşünmeyi reddediyordu.
Onu kuzeyde bulacağız, dedi inançlı bir sesle.
Ben de burada kalamam, dedi Mansur. Son haftalarda aile konseyindeki yerini doğal bir şekilde almıştı. Babamla benim kutsal bir görevimiz var. Annemin ölüm emrini veren adamı bulmalıyız. Bu adamın kim olduğunu biliyorum. Kaderim kuzeyde, Umman'da yatıyor. Sorarcasına babasına baktı. Dorian başını yavaşça sallayarak onayladı.
Yasmini'nin öldürülmesi her şeyi değiştirdi. Şimdi senin kutsal intikam görevini paylaşıyorum. Birlikte kuzeye ilerleyeceğiz.
O halde karar verildi, dedi Tom hepsinin adına konuşarak. Nativity koyuna vardığımızda tekrar düşünürüz.
Ne zaman yelken açabiliriz, diye hevesle sordu Sarah. Bir gün söyle.
Gemilerde biz de neredeyse hazırız, 10 gün sonra. Kutsal Cuma'nın ertesi günü, diye önerdi Tom. Hayırlı bir gün.
Sarah Jim'a bir mektup yazdı. Güzel, sık yazısıyla 12 sayfayı doldurmuştu. Mektubu çadır bezine sarıp dikti ve üzerini gemileri boyadıkları gök mavisine boyadı. Sonra kızgın ziftle mühürledi. Üzerine beyaz boyayla oğlunun ismini yazdı. James Archibald Courtney. Sonra paketi tepenin üzerine taşıyıp kendi elleriyle kayanın altına yerleştirdi. Jim'in dikkatini çekmesi için önüne üst üste taşlar yığdı. Mansur vadinin üst kesimlerinde avlanarak 5 bizon daha vurdu. Kadınlar eti tuzlayıp kuruttular. Sonra önlerindeki yolculuk için baharatlı sosisler yaptılar. Denizciler Mansur'un denetimi altında tüm su fıçılarını doldurup gemilere yüklediler. Bu işle bitince Tom ile Arap kaptanlar gemilerin çevresinde kürek çekerek trimlerini kontrol ettiler. İyice yüklü ve dolayısıyla ağır olmalarına rağmen her iki gemi de hızlıydı. Yeni boyalarıyla çok zarif görünüyorlardı. Kadim el-Cürf her gün zincirlenmiş halde başında gardiyanlarla birkaç saatliğine güverteye çıkabiliyordu. Tom'la Dorian sırayla onu sorguya çekiyordu. Kurumuş domuz postunun gölgesinde yaptıkları bu sorgulamalarda Kadim gönüllü bir şekilde olmasa da belirli bir ölçüde saygıyla cevaplıyordu sorularını. Bununla birlikte o tuhaf çılgınca bakış gözlerini hiçbir zaman terk etmiyordu. Tom ve Dorian aynı soruları farklı şekillerde soruyorlar ama tuzaklarına düşmeyen Kadim ikisine de tutarlı cevaplar veriyordu. Kendisini bekleyen sonun ne olacağını biliyor olmalıydı. Kanunlar Dorian ve Mansur'a bu hakkı veriyordu. Kadim baba oğlun gözlerine baktığında kendi ölümünü görebiliyordu. Tek umabileceği vakti geldiğinde sonunun çabuk ve şerefli olmasına izin vermeleri, domuz derisiyle gömülmek gibi bir cezayı reva görmemeleriydi. Haftalar geçtikçe Kadim'in alt güverdedeki hapis hayatı monoton bir ritim kazandı. 3 Arap denizci 4'er saatlik nöbetlerle bütün gece başında bekliyordu. Batula tarafından dikkatle seçilmişlerdi ve ilk günlerde görevlerini büyük bir itaatle yerine getiriyorlardı. Kendileri hiç konuşmuyor, Kadim'in her söylediğini kaptanlarına rapor ediyorlardı.
Ancak geceler uzun ve tek düze, dikkatli ve uyanık kalabilmekse zordu. Kadim diyalektik ve dini tartışmalar üzerine ummanın en meşhur mollaları tarafından eğitilmişti. Mürettebatın geri kalanı kıyıdayken veya üst güvertede uyuyorken, gecenin karanlığında gardiyanlarına fısıldadığı sözler bu adanmış genç adamlar için çok etkileyiciydi. Anlattığı hakikatler Batula'ya rapor edemeyecekleri kadar tesirli ve dokunaklıydı. Kulaklarını söylediklerine tıkayamamışlar, kendilerini onu dinlemekten alamamışlardı. Allah'ın yolunun doğruluğunu ve güzelliğini anlattığında önce onu büyülenmiş gibi dinlemişlerdi. Sonra kendi istekleri dışında onlar da fısıldamaya, Kadim'in sözlerine karşılık vermeye başladı. Gözlerindeki ateş yüzünden onun kutsal biri olduğunu düşünüyorlardı. Kayıtsız şartsız adanmışlığı ve sözlerindeki sarsılmaz mantık ikna olmalarını sağlamıştı. Yavaşça Kadim İbn Ebu Bekir'in ağına düştüler. Bu arada denize açılma günü yaklaştıkça diğerleri arasında heyecanın dozu artıyordu. Ormanın kıyısındaki kulübelerden son eşyalar da çıkarılıp gemilere taşındı. Kutsal Cuma günü Tom'la Mansur boş kulübeleri ateşe verdi. Kuru sazlar şenlik ateşi gibi alev aldı. Ertesi sabah şafak söker sökmez denize açıldılar. Lagünün girişinde bekçilik eden kayalıklardan geçerek açık denize vardılar. Rüzgar amaçlarına uygun esiyordu. Tayfalardan biri sıkıntılı bir telaşla alt güverteden geldiğinde gün ortasıydı ve kara batı ufkunda ince bir çizgiden ibaret kalmıştı. Tom ve Dorian kıç üstü güvertesindeydi. Önce ikisi de adamın telaşlı bağırışlarını anlayamadı. ''Kadim!'' Tom işin özünü anlamıştı. Hemen alt güverteye koştu. Kadim marangozların yaptığı ahşap kafesin içinde saz döşeğin üzerinde uyuyordu. Zincirleri güvertedeki halkalara bağlıydı. Tom esirin üzerini baştan ayağa örten battaniyeyi bir ucundan tutarak çekti ve altından çıkan kuklaya tekmeyi bastı. Üst tüpüyle doldurulmuş iki çuvalın çeşitli yerleri iplerle kurnazca bağlanarak battaniyenin altında bir insan olduğu görünümü yaratılmıştı. Gemiyi baştan kıça çabucak aradılar. Tom ve Dorian kılıçlarını çekmişler, her kuytuyu kontrol etmişlerdi. ''Üç adamımız kayıp'' dedi Batula utanç dolu bir ifadeyle. ''Kimler?'' diye sordu Dorian. Batula cevap vermeden önce hafifçe duraksayarak cesaretini topladı. ''Raşit, Pinna ve Habban'' dedi çatlak bir sesle. ''Tutuklunun başına diktiği muhafızlar.'' Tom rotasını değiştirip intikama yaklaştı. Konuşma borusunu kullanarak diğer gemiye komuta eden Mansur'a seslendi. Her iki gemide tiramola attı ve lagünün girişine yöneldi. Ama denize kolayca açılmalarını sağlayan rüzgar şimdi de girişlerini engelliyordu. Kayalıkların arasından lagüne girmek için günlerce uğraştılar. Tom sinirlenip şansını zorlamaya kalkınca iki kez mercan kayalıklarına bindirme tehlikesi atlattılar. Ayrılışlarından 6 gün sonra nihayet lagüne girebildiler ve demir attılar. Denize açılmalarından sonra yağan yağmurlar kaçakların izlerini yıkayıp yok etmişti. ''Ama gidebilecekleri tek bir yön var.'' dedi Tom vadiyi işaret ederek. ''Ne var ki bizden neredeyse 9 gün ilerideler. Onları yakalamak istiyorsak hemen yürümeye başlamalıyız.'' Kumrah ve Batula'ya silah dolaplarını ve cephaneliği kontrol etmelerini emretti. Kıyıya döndüklerinde yüzlerinde üzgün bir ifade vardı. 4 tüfeğin, aynı sayıda palanın, kurşun torbalarının ve barutlukların eksik olduğunu bildirdiler. Tom kendini tutarak iki kaptana fazla söylenmedi. Kendilerini çok kötü hissettikleri belliydi. Tom onlar kaçakların peşinden giderken geride kalarak gemilere ve Sera'ya göz kulak olmasını isteyince Dorian şiddetle karşı koydu. Sera onu uzun süren zorlu yürüyüş ve olası bir çarpışma için yeterince kuvvetlenmediğine ikna edince boyun eğmek zorunda kaldı. Tom adamlarından en iyi 10 tanesini seçti. Bu adamların hepsi de kılıç, tüfek ve piştov kullanmakta ustaydı. Kıyıya adım atmalarının üzerinden 1 saat geçmişti ve takip için her şey hazırdı. Tom Sera'yı öptü ve küçük grup karanın içlerine doğru ilerlemeye başladı. Tom'la Mansur en önde ilerliyordu. ''Keşke Bakkat yanımızda olsaydı.'' diye mırıldandı Tom. ''Onları kanatlanıp yerin 3 metre üzerinden ilerleseler bile bulurdu.'' ''Sen meşhur bir fil avcısısın Tom amca. Bunu söylediğini çocukluğumdan beri duyarım.'' ''O 1-2 yıl önceydi.'' Tom hüzünle gülümsedi ve ''söylediklerimin hepsini hatırlamamalısın.'' 3. gün öğle vakti kuzeyden güneye hiç kesilmeksizin uzanan dağların üzerinden karanın içlerine baktılar. Altlarındaki yamaçlar mor funda yığınlarıyla doluydu.
bu kıta kabuğunun iç platosunun kıyı kesiminden ayrıldığı yerde. Arkalarında sık orman örtüsü yemyeşil bir halı gibi okyanusa kadar uzanıyordu. Önlerinde sert kayalık, göz korkutan tepeler ve mesafe yüzünden maviye dönmüş ufuklara doğru uzanan uçsuz bucaksız düzlükler vardı. Vahşi hayvan sürülerinin kaldırdığı toz bulutları ılık esintiyle savruluyordu. Takip ettiğimiz adamlar herhangi bir yöne ilerlemiş olabilir. Hayvanların ayak izleri, kaçakların izlerini örtmüş olmalı dedi Tom Mansur'a. Yine de ıssız bölgeye gitmiş olacaklarını hiç sanmıyorum. Kadim başka insanları bulmaya çalışacak kadar kurnaz davranacaktır.
Ümit burnu kolonisine yönelmiş olabilir mi?
Mansur güneye baktı. Muhtemelen ateş sahili boyundaki Arap kalelerine veya Portekizlilerin kontrolündeki Mozambik'e ulaşmaya çalışacaktır.
Çok büyük bir bölge dedi Mansur suratını asarak. Herhangi bir yere gitmiş olabilirler.
Bir sonraki adımımıza karar vermeden önce keşif gruplarının dönmesini bekleyeceğiz. Tom kuzeye ve güneye en iyi adamlarını göndermiş, Kadim'in izini bulmalarını istemişti. Henüz Mansur'a söylemek istemiyordu ama kaçakları yakalama şanslarının yok denecek kadar az olduğunu biliyordu. Kadim yola koyulalı çok uzun bir süre olmuştu ve bölge Mansur'un da belirttiği gibi çok büyüktü. Tom keşif gruplarıyla buluşma noktası olarak 20 fersah öteden her açıdan rahatlıkla görülebilecek şapka şeklinde bir tepeyi seçmişti. Güney yamacında ağaçların başladığı noktada kamp kurdular. Tom'un gönderdiği adamlar gece yarısı döndü. Hiçbiri insan izine rastlayamamıştı. ''Paçayı kurtardılar delikanlı'' dedi Tom yeğenine. ''Sanırım gemilere dönmekten başka bir seçeneğimiz kalmadı. Ama senin de onayını almak isterim. Bir sonraki adımımızı annene karşı duyduğun sorumluluk belirleyecek.''
''Kadim sadece bir maşaydı'' dedi Mansur. ''Benim kan davam Lamu'daki efendisi Zeynel Din ile.
Sana katılıyorum Tom amca.'' Daha fazla devam etmemizin anlamı yok. Enerjimizi daha faydalı işlere harcayalım.
Şunu da düşün evlat. Kadim yuvasına dönen bir güvercin gibi doğruca efendisine koşacaktır. Zeyn'i bulduğumuzda Kadim'in de hemen yanı başında olduğunu göreceğiz. Daha önce aslanlara yem olmazsa elbette.
Mansur'un yüzü aydınlandı ve omuzları dikleşti.
Tabii ya, bunu düşünmemiştim amca. Haklısın elbette. Ama Kadim'in vahşi topraklarda ölüp gideceğini hiç sanmıyorum. Onda yırtıcı bir hayvanın yaşama içgüdüsü ve bir fanatiğin inancı var. Onunla tekrar karşılaşacağımızdan eminim. Elimden kurtulamayacak. Haydi hemen gemilere dönelim.
Sera Peri'deki küçük kamerasındaki ranzadan günün ilk ışıklarından önce kalktı. Sonra Tom'un gidişinden beri her sabah yaptığı gibi kıyıya çıkıp lagünün gerisindeki tepeye tırmandı. Tepenin zirvesinde durup kocasının yolunu gözledi. Çok uzaklarda adamlarının önünde yürümekte olan Tom'un iri vücudunu görünce görüşü sevinç ve rahatlama gözyaşlarıyla bulandı. ''Dualarımı duyup karşılık verdiğin için sana şükürler olsun Tanrım'' diye bağırdı. Tepeyi koşarak indi ve kendini doğruca kocasının kollarına attı. ''Sana göz kulak olmak için yanında olamadığım için başının derde gireceğinden çok korktum Tom Courtney.''
''Başımı derde sokacak fırsatım olmadı Sarah Courtney.'' Karısına sıkıca sarıldı, sonra Mansur'a döndü.
''Sen benden hızlısın evlat. Koşup babana geri döndüğümüzü haber ver. Gemileri güverteye ayak basmamla yelken açmaya hazır etsin.''
Mansur hemen yola koyuldu. Sera duyuş mesafesinden çıkar çıkmaz ''Çok kurnazsın Thomas'' dedi. ''Doria Yasmini'nin ölümünün intikamının alınmadığını söyleyen kişi olmak istemedin.''
''Bu benden çok Mansur'un görevi'' dedi Tom karısının eleştirisine hiç aldırmadan. ''Dory da öylesini tercih ederdi. Bu lanet olayın tek iyi yönü zaten yakın olan baba oğlu iyice yakınlaştıracak olması.''
Suların çekilmesiyle yelken açtılar. Rüzgar lehlerine esiyordu. Karanlık çökmeden açık denizde epey yol aldılar. Gemiler arasında iki palamar boyu mesafe vardı. Taze rüzgar tam istedikleri gibi kıçtan esiyordu. İntikam yeni kazandığı hız yetisini gösterdi ve Peri'nin önüne geçti. Tom bu yüzden gece için yelkenlerin sarılıp küçültülmesi emrini gönülsüzce verdi. Onları Nativity koyuna böyle çabucak götüren rüzgardan faydalanmamak yazık olacaktı.
''Ama ben bir savaşçı değil, tacirim.'' diye avuttu kendini.
Yelkenlerin küçültülmesi emrini verirken intikamdaki Mansur'un Velena yelkenini katladığını gördü. Karanlıkta yerlerini bilmek için her iki gemide Grandi çanaklıklarına fenerler astı. Tom kışüstü güvertesini kumraha bırakıp yemek için aşağı inmeye hazırdı. Sera'nın pişirdiği baharatlı yemeğin ağız sulandıran kokusunu alabiliyordu.
Yelkenleri ve dümencinin seyir açısını kontrol ederek birkaç dakika daha geçirdi. Sonunda tatmin olarak basamaklara yönelmişti ki olduğu yerde kaldı. Karanlık doğu ufkuna baktı ve büyülenmişçesine mırıldandı.
Çok büyük bir yangın çıkmış olmalı. Yanan bir gemi mi? Hayır, daha büyük bir şey. Bir yanardağın alevleri mi yoksa?
Tayfalar da görmüş, şaşkın şaşkın bakıp heyecanlı sesler çıkararak küpeşteye yığılmıştı. Sonra Tom hayretle irileşmiş gözlerle ufuktan dev bir ateş topunun yükseldiğini gördü. Denizin karanlık yüzeyi ve intikamlı yelkenleri bu hayaletimsi parlaklıkla hafifçe aydınlanmıştı.
''Ulu tanrım, bir kuyruklu yıldız!'' diye bağırdı Tom şaşkınca ve ayağını sertçe yere vurdu.
''Sarah Courtney, hemen buraya gel. Böyle bir şeyi ne gördün ne de bir daha göreceksin.''
Sarah ardında Dorian ile merdiveni uçarcasına tırmandı. Manzaranın ihtişamı karşısında nefesleri kesilmiş bir halde ufka baka kaldılar. Sarah sonra Tom'un yanına gelerek kocasının koruyucu kolları arasına sığındı.
''Bu bir işaret.'' diye fısıldadı. ''Ardımızda ümit burnunda bıraktığımız hayatın ve önümüzdeki yepyeni yaşamın kutsanması.''
Dorian yanlarından ayrıldı. Pruva'ya varıncaya dek yavaşça yürüdü ve dizlerinin üzerine çöktü. Başını gökyüzüne doğru kaldırdı.
''Yaz günleri geçip gitti.'' dedi. ''Bu dünya üzerinde benimle olan vaden sona erdi. Git Yasmini, benim küçük sevgilim. Seni Allah'ın kollarına teslim ediyorum. Ama bil ki kalbim ve tüm sevgim seninle birlikte.''
Karanlık suların ötesindeki Mansur Courtney kuyruklu yıldızı görür görmez ana çarmıklara koştu ve üzerlerine atladı. Grandi çanaklığına varana dek hızla tırmandı. Geminin sallantısına karşı dengesini korumak için bir kolunu Baba Fingo çubuğuna doladı. Deniz yüzeyinden 18 metre yüksekte olduğu için bulunduğu yerde sallantıların şiddeti çok daha fazla hissediliyordu. Yüzünü göğe kaldırdı ve sırtına inen uzun gür saçları dalgalandı.
''Kralların ölümü!'' diye haykırdı. ''Zorbaların sonu! Tüm bu olağanüstü olaylar Allah tarafından müjdelendi.''
Sonra rüzgara doğru avazı çıktığı kadar bağırdı.
''Bana kulak ver Zeyn Eldin! Ben Nemesis'im ve senin için geliyorum.''
Dipnot, Nemesis hak edilen ve kaçınılmaz ağza, güçlü rahip. İki geminin kuzeye doğru yol aldığı geceler boyunca kuyruklu yıldız onlara eşlik etti. Gökyüzüne giderek yükseldi ve yollarını aydınlattı. Sonunda bir gece dev bir balinanın sırtı gibi yükselen karaya ulaştılar. Dağlık burnun kuzey ucunda balinanın ağzı açılıyordu. Bu boşluğun içinden geçerek kocaman bir koya girdiler. Filler lagününden daha büyüktü. Arazinin bir tarafında dik bir yamaç, diğer tarafında bataklıklarla kaplı bir düzlük vardı. Ama aralarında tatlı suyuyla güzelim bir nehrin denize ulaştığı harika bir konaklama yeri bulunuyordu. Eğimli kumsal kıyıya çıkmaya çok müsaitti. Tom kıyıya doğru ilerleyip 3 kulaç derinlikte demir attıkları sırada, ''Bu buraya ilk gelişimiz değil. Dorian ile daha önce buraya defalarca gelmiştik. Buranın yerlilere bu nehre Umbilo adını vermişleri Sarah'a. Su öylesine berraktı ki demirin uçlarının kuma gömülmesini ve kaçışan balık sürülerini tüm ayrıntılarıyla görebiliyorlardı. Her iki gemide de tüm yelkenler indirilip sarıldı ve gemiler dinlenmeye bırakıldı. Tom'la Sarah küpeştenin kenarında durarak keşif hevesiyle hemen kıyıya doğru kürek çekmeye başlayan Mansur'u izledi.
''Gençliğin pervasızlığı!'' dedi Tom.
''Pervasızlık yaş göstergesiyse sen hala bir çocuk sayılırsın efendi Tom'' dedi Sarah.
''Bana haksızlık ediyorsun!'' diyerek güldü Tom. ''Ama üzerinde durmayacağım.''
Sarah eliyle gözlerini gölgeleyerek kıyıya baktı.
''Posta kayası nerede?''
''Orada, dik kayalığın dibinde. Ama bence fazla umutlanma.''
''Elbette.'' diye tersledi onu Sarah. ''Ama içinden beni hayal kırıklığından korumaya çalışmasına gerek yok.'' diye geçiriyordu.
''Analık içgüdülerim bana Jim'in yakında olduğunu söylüyor. Daha gelmemişse de çok yakında gelecek biliyorum. Tek yapmam gereken sabretmek. Oğlum bana gelecek.''
Tom yatıştırıcı bir ses tonuyla konuyu değiştirerek zeytin dalı uzattı.
''Burası hakkında ne düşünüyorsun Sarah Courtney?''
''Çok güzel görünüyor. Belki bir gün dinlenmeme izin verirsen daha da çekici görünür.''
Sarah barış girişimini bir gülümsemeyle kabul etmişti.
''O halde Dorian ile yeni evimizin ve ticarethanemizin yerini hemen belirleyelim.''
Tom dürbününü kaldırıp kıyıyı inceledi. Dorian ile Nativity koyuna son gelişlerinde bu işin çoğunu tamamlamışlardı. Dürbünü o zaman belirledikleri yere çevirdi. Nehrin benderesinin içinde yüksek bir burundu. Umbilo'nun suları 3 tarafını çevrelediği için savunulması kolaydı.
her zaman taze su temini garantisi vardı ve her yöne rahatlıkla ateş edilebilirdi. Dahası demirli gemilerin toplarının koruması altındaydı. Bir saldırıya uğramaları durumunda gemilerden de yararlanabileceklerdi.
Evet, başını memnun bir ifadeyle salladı. Amacımız için yeterince uygun bir nokta. En geç yarın işe koyuluruz. Bize ait bölümlerin tasarımını 20 yıl önce Fort Providence'da olduğu gibi yine sen yaparsın.
O balayımızdı dedi Serra, içinde uyanan taze bir heyecanla.
Öyleydi, Tom karısına gülümsedi. Bu da ikinci balayımız olacak.
37. ayrımın sonu. Sayfa 392.